Ayrım 4.
Sabah güneşin doğmasıyla dışarıya, Valheim'a gidip, oradaki lokalin bahçesinde şeker bezelyelerimi kendi elimle toplayıp, oturarak onlara ayıklarken, bir yandan da Homer'imi okuyunca, küçük mutfakta bir tencere alıp, tereyağı koparıp bezelyeyi ateşe koyup kapağını kapatıp, arada bir karıştırmak için yanına oturunca, o zaman Penelope'nin cüretkar taliplerinin öküzleri ve domuzları nasıl kesip parçaladıklarını ve kızarttıklarını öylesine hararetle hissediyorum. Beni böyle sakin, gerçek bir duyumsamayla dolduran, ataerkil yaşamın özelliklerinden başka bir şey değil. Onu da, Tanrı'ya şükür, duygusal çalkantıya uğramadan yaşam biçimimle dokuyabiliyorum. Kalbimin kendi yetiştirdiği bir lahanayı ve yalnız onu değil, bütün iyi günleri, onu ektiği güzel sabahı, onu suladığı ve adım adım ilerleyen yetişmesine bakarak gönendiği sevecen akşamları masasına koyan ve bir an içinde bütün hepsinin tekrar tekrar tadına varan insanın basit, saf hazzını hissedebilmesi ne iyi. 29 Haziran günü. Önceki gün hekim kentten buraya danışmana gelip, beni bazıları üstüme tırmanan, bazıları benimle cilveleşen, kendilerini gıdıklayan büyük gürültü çıkartırken, Lotte'nin çocukları arasında toprağın üstünde buldu. Pek katı bir tel kukla olan, konuşurken kolluklarını kıvırıp, sonu gelmeyen bir kıvırcığı çekip çıkaran doktor, benim bu durumumu aklı başında bir insana yaraştırmadı. Bunu burnundan anladım. Ama hiçbir şeye aldırmadım. Bıraktım o çok aklı başında şeyleri tartışsın. Ben de çocukların bozdukları iskambil evleri yeniden yaptım. Bunun üzerine kentte dolanmaya ve şikayete başladı. Danışmanın çocukları oldukça terbiyesizmişler. Werther de onları tamamen arsızlaştırıyormuş. İşte böyle sevgili Wilhelm. Çocuklar yeryüzünde kalbimin en yakını. Onları seyrederken küçük varlıkta bütün erdemlerin bir gün öylesine ihtiyaç duyacakları bütün güçlerin mayasını görünce, inatçılığında geleceğin karakter sağlamlığını ve direncini, haşarılıkta dünya tehlikelerini kolayca aştıracak hafifliği ve hoş şakacılığı sezince, hepsi de öylesine bozulmamış ve bütün. Hep insanların öğretmenlerinin altın sözlerini yineliyorum. Bunlardan biri gibi olmazsanız, ve şimdi azizim, bizim dengimiz olanlara, kendimize örnek almamız gerekenlere, kullarımız gibi davranıyoruz. Onların istençleri olmamalı. Bizim yok mu ki? Peki ayrıcalık nerededir? Daha yaşlı ve daha akıllı olduğumuz için. Güzel Tanrım, gökyüzünden yaşlı çocukları görüyorsun ve genç çocukları başka hiçbir şey. Ve hangileri sana daha çok sevinç veriyor? Bunu oğlun çok önceden açıkladı. Ama ona inanıyorlar. Ancak onu dinlemiyorlar. Bu da eski bir şey. Ve çocuklarını kendileri gibi yetiştiriyorlar ve... Elveda Wilhelm, bu konuda daha fazla söylenmek istemiyorum. 1 Temmuz günü. Lotte'nin bir hasta için ne demek olduğunu, ölüm döşeğinde eriyen birinden daha kötü durumda olan kendi zavallı kalbimde hissediyorum. Doktorların ifadesine göre, yaşamının sonuna gelen ve bu son anlarında Lotte'yi yanında görmek isteyen, iyi bir kadıncağızın yanında birkaç gün kalmak üzere kente gitti. Önceki hafta onunla birlikte St. Papaz'ını ziyarete gittim. Yana doğru bir saat ötede dağlık bir yercik. 4'e doğru oraya geldik. Lotte ikinci kız kardeşini yanına almıştı. İki yüksek ceviz ağacının gölgelendirdiği kilise bahçesine girince, yaşlı iyi adam evin önünde bir sırada oturuyordu ve Lotte'yi görünce yeniden hayata gelmiş gibi oldu. Boğumlu bastonunu unutup onu karşılamak üzere ayağa kalktı. O da adama doğru koşup tekrar oturttu. Kendisi de yanına oturdu. Babasından çok selam getirdi. Yaşlılığının tekne kazıntısı olan pis, yaramaz en küçük oğlunu okşayıp sevdi. İhtiyarı nasıl meşgul ettiğini, yarı sağır kulakları duysun diye sesini nasıl yükselttiğini, aniden ölüveren genç, güçlü, kuvvetli insanlardan, Karsbad'ın mükemmelliğinden nasıl bahsettiğini ve gelecek yaz oraya gitme kararını nasıl övdüğünü, son defaya göre kendisini nasıl daha iyi, daha canlı bulduğunu söyleyişini bir görmeliydin. Bu arada ben papazın hanımına nezakette bulundum. İhtiyar canlanıverdi. Ben de bize nefis gölge yapan ceviz ağaçlarını övmeden edemediğim için biraz zorlanarak da olsa bize bunların öyküsünü anlatmaya başladı. Eskiyi bilmiyoruz dedi. Onu kim dikti? Bazıları bu, bazıları şu papaz diyor. Şurada arkadaki daha genç olanı ise karımın yaşında, Ekim'de 50 yıl. Babası onu doğduğu akşamın sabahında dikti. Bu görevde benim selefimdi. Bu ağacı ne kadar çok seviyordu anlatılamaz. Ben de daha az sevmiyorum. 27 yıl önce yoksul bir öğrenci olarak ilk defa bu avluya geldiğimde karım onun altında bir kalasın üzerinde oturmuş örgü örüyordu. Lotte kızını sordu. Bay Schmidt ile çayıra işlerin yanına gitmiş. İhtiyar sonra öyküye devam etti. Selefinin de kızının da kendisinden nasıl hoşlandıklarını ve nasıl önce onun yardımcısı sonra da halefi olduğunu, papazın genç kızı Bay Schmidt denilen biriyle birlikte bahçeye geldiğinde öykü daha sonuna gelmemişti. Lotte'ye sıcak bir iştenlikle hoş geldin dedi. Benim de fena hoşuma gitmediğini itiraf etmeliyim. Bura kırsalında geçireceği kısa sürede insanı pekala iyi oyalayabilecek tez serpilmiş bir esmer. Sevgilisi, zira Bay Schmidt kendisini hemen böyle tanıttı, Lotte'nin çekmek istemesine karşın konuşmalarımıza karışmak istemeyen kibar, sessiz bir insan. Beni en fazla üzen şey, onu konuşmaktan zeka kıtlığının değil, inat ve alaycılığın alıkoyduğunu yüz hatlarından fark ettiğimi sanmamdı. Daha sonra bu, ne yazık, tamamen ortaya çıktı. Zira Frederick gezinti sırasında Lotte ile arada benimle yürüyünce, bayın zaten kahverengimsi olan yüzü öylesine görünür biçimde karardı. Lotte de kolumdan sündürüp Frederick'e karşı fazla nazik davrandığımı işaret etmek zorunda kaldı. İşte hiçbir şey canımı, insanların özellikle de her türlü sevince en fazla açık olabilecekleri yaşamlarının baharındaki genç kişilerin birbirlerine eziyet etmelerinden, 3 günlük ömürlerinde birbirlerine surat edip israflarının bir daha yerine konamayacağını iş işten geçtikten sonra fark etmelerinden daha fazla sıkmıyor. Buna içerledim. Akşama doğru papazhaneye dönüp bir masada süt içerken söz dünyanın sevincine ve kahrına gelince ipin ucunu yakalayıp huysuzluğa verip veriştirmekten kendimi alamadım. Biz insanlar şikayet etmeyi pek severiz diye giriştim. İyi günler ne kadar az, kötü günlerse ne kadar fazla deriz. Ama sanırım bunda çoğun haksızız. Tanrı'nın bize her gün verdiği iyi şeylerden zevk almak için hep açık kalpli olsaydık, başımıza geldiği zaman kötüye katlanmak için de yeterince gücümüz olurdu. Hissiyatımız ama kendi elimizde değil diye karşı geldi papazın karısı. Ne kadar çok şey bedene bağlı. Biri kendini iyi hissetmiyorsa hiçbir yerde keyfi olmaz. Kendisini bu konuda onayladım. Öyleyse bunu diye devam ettim. Bir hastalık olarak görüp bir çaresi var mı diye sormalıyız. Katılıyorum dedi Lotte. En azından çok şeyin bize bağlı olduğuna inanıyorum. Kendimden biliyorum. Bir şeye takılırsam ve bir şey canımı sıkmak isterse fırlayıp bahçede bir aşağı bir yukarı birkaç kontra dans söyledim mi hemen geçiyor. Benim söylemek istediğim de buydu dedim. Huysuzluk da tıpkı miskinlik gibi. Bir tür miskinlik o da. Tabiatımız buna çok yatkın. Yine de bir defa davranmaya kuvvet bulursak, o zaman iş kendiliğinden yürür ve uğraşımız bize gerçek bir keyif verir. Frederick çok dikkatle dinliyordu. Ama genç adam, insanın kendine sahip olmadığını, hele duygularına en az hükmedebildiğini söyleyerek bana karşı çıktı. Burada söz konusu olan diye karşılık verdim. Herkesin seve seve def etmek istediği tedirgin edici duygu. Kimse denemeden kuvvetinin nereye kadar yeteceğini bilmez. Elbette hasta kişi bütün doktorlardan şifa soracaktır ve arzuladığı şifaya kavuşmak için en büyük feragatları, en acı reçeteleri reddetmeyecektir. Samimi ihtiyarın tartışmamızı paylaşmak için kulağını zorladığını fark edip ona dönerek sesimi yükselttim. Kötü huylara karşı o kadar çok vaaz ediliyor dedim. Minberden huysuzluğa karşı vaaz verildiğini hiç işitmedim. Bu konuda Lavater'den mükemmel bir vaaz var bu arada, İncil'deki Yunus faslı hakkında. Onu şehir papazları yapsınlar dedi. Köylülerin kötü şakaları yok. Yine de arada bir fena olmazmış. Hiç olmazsa karısı ve müşavir bey için bir ders olurmuş. Herkes güldü. Kendisi de içten katıldı. Tartışmamızı bir süre kesen bir öksürüğe tutuluncaya kadar. Bunun üzerine genç adam yine sözü aldı. Kötü şaka için kötü huy dediniz. Bence bu abartı. Kesinlikle diye karşılık verdim. İnsanın kendine ve başkasına zarar verdiği şeyin adıysa bu. Birbirimizi mutlu yapmamamız yetmiyor mu? Bir de her kalbin arada bir kendi kendine verdiği keyfi de mi karşılıklı kaçırmamız gerek? Haydi bana, huysuzluğunu gizleyip, çevresindeki sevinci berbat etmeden kendine saklayan bir kişiyi gösterin. Yoksa bu aslında kendi densizliğimiz üzerine iç sıkıntısı, her zaman aptalca bir kendini beğenmişliğin kışkırttığı kıskançlıkla iç içe olan, kendi kendimizden hoşnutsuzluk değil mi? Kendimiz mutlu etmediğimiz mutlu insanları görmeye dayanamıyoruz. Konuşmamın devinisini gören Lotte bana gülümsedi. Frederick'in gözünde bir damla yaş beni devam etmeye tahrik etti. Eyvah onlara ki dedim, egemen oldukları bir kalbe karşı bu egemenliği, o kalbin kendi içinden uç veren basit sevinçleri gasp etmek için kullanırlar. Dünyanın hiçbir armağanı, hiçbir lütfu, bir zalimin kıskanç huysuzluğunun zehrettiği bir anlık zevkin yerini tutmaz. O an bütün kalbim doluydu. Geçmiş bazı anılar ruhumun yüzüne çıkmak istiyordu. Gözlerim yaşlanıyordu. Her gün kendi kendine şunu söylese insan diye bağırdım. Dostlarına onlara sevinçlerini bırakmak, paylaşarak mutluluklarını çoğaltmak dışında bir şey yapamazsın. Korkulu bir tutku ruhlarını derinden acıtır. Sıkıntıdan sarsarsa onlara bir damla teselli verebilir misin? Ve son, umarsız bir hastalık, esenli günlerinde altını oyduğun varlığa musallat olup da artık fersiz, seri, sefil yatağa düşmüş, boş bakışları göğe yönelmiş, soluk alnında ecel terleri gelip giderken, sen de yatağın ucunda bütün servetinle hiçbir şey yapamamayı içinde duyarak, bir ilençli gibi durup, korkudan için kasılırken, batmakta olan varlığa bir damla güç, bir kıvılcımlık cesaret vermek istersin. Yaşadığım böyle bir sahnenin anısı, bu sözleri söylerken bütün şiddetiyle üzerime abandı. Mendili gözlerime tutup onlardan ayrıldım. Ancak Lotte'nin gitmemiz gerektiğini bildiren sesiyle kendime geldim. Ve yolda her şeye böylesine hararetle katılmamın beni mahvedeceğini, kendimi sakınmam gerektiğini söyleyerek beni bir payladı ki, ey melek, senin için yaşamalıyım. 6 Temmuz günü. Hep ölüm döşeğindeki kız arkadaşının yanında, hep aynı, hep mevcut, bakışlarının değdiği yerde acıları dindiren ve mutlu eden o şirin yaratık. Dün akşam Marianne ve küçük Malchen ile gezinti yaptı. Bunu bildiğim için onlara rastladım ve birlikte yürüdük. 1,5 saatlik bir yoldan sonra kente doğru benim için değerli, şimdi 1000 defa daha değerli olan çeşmeye geri geldik. Lotte küçük duvarın üstüne oturdu, biz de önünde durduk. Etrafa bakındım, ah, kalbimin yalnızlığında yine karşımda canlandı. Sevgili çeşme dedim, o zamandan beri senin serinliğinde dinlenmedim. Aceleyle geçerken bazen senin farkına bile varmadım. Aşağıya baktığımda Malchen'in bir bardak suyla uğraşarak yukarıya çıktığını gördüm. Lotte'ye bakıp onda bulduğum her şeyi duyumsadım. O an Malchen bir bardakla gelir. Marianne elinden almak istedi. Hayır diye bağırdı çocuk en tatlı ifadeyle. Hayır Lottecik, önce sen iç. Sesindeki doğruluk, iyilik, duygularımı hiçbir şeyle ifade edemeyeceğim gibi büyüledi. Çocuğu yerden alıp öylesine içten öptüm ki. Hemen bağırıp ağlamaya başladı. Fena yaptınız dedi Lotte. Üzüldüm. Gel Malchen dedi sonra. Çocuğun elinden tutup merdivenlerden indirerek, orada serin kaynakta yıkan, hemen hemen bir şey yok. Orada durup küçüğün nasıl bir gayretle sihirli kaynakta bütün kirlerin akıp gideceğine ve çirkin bir sakal bitmesi ayıbından kurtulacağına öylesine bir inançla ıslak ellerini yanaklarına sürdüğünü seyrettim. Lotte'nin yeter artık demesine karşın, sanki çok yapmak az yapmaktan daha iyi olurmuş gibi çocuk devam etti. Yemin ederim Wilhelm, hiçbir vaftiz törenine daha fazla saygı duymadım. Lotte yukarıya gelince bir ulusu günahlarından arındıran bir peygambermiş gibi ayaklarına kapanmak isterdim. Kalbimin coşkusuyla akşamüstü olayı aklı olduğu için insani duygusunu varsaydığım bir adama anlatmaktan kendimi alamadım. Ama ne oldu? Lotte'nin çok kötü yaptığını söyledi. Çocuklara hiçbir şey yutturmamalıymış. Bu gibi şeyler sayısız yanılgıya ve batıl inanca yol açarmış. Çocukları mümkün olduğunca erken bunlardan korumalıymış. Adamın daha 8 gün önce çocuğunu vaftiz ettirdiği aklıma geldi. Bu yüzden bir şey demeden kalbimdeki gerçeğe sadık kaldım. Hoş kuruntu içinde başımızı döndürerek bizi en mutlu kılan Tanrı bizimle ne yapıyorsa biz de çocuklarla öyle yapmalıyız. 8 Temmuz günü. Nasıl çocuk? Nasıl böyle bir bakışa hassiz? Nasıl çocuk? Valheim'a gitmiştik. Kadınlar önden gittiler ve gezintilerimiz sırasında Lotte'nin kara gözlerinde sandım ben bir budalayım. Bağışla. Bir görmeliydin bu gözleri. Kısa olacağım. Zira uykudan göz kapaklarım düşüyor. Bak, kadınlar arabaya bindiler. Genç V'nin arabasının çevresinde duruyorduk. Selstad ve Ödren ve ben. Ayak üzeri pek tabii hafif ve havalı herifçiklerle hoşbeş edildi. Lotte'nin gözlerini aradım. Ah, birinden öbürüne kayıyorlardı. Ama bana, umarsız, yalnız ona bakıp duran bana bakmadılar. Kalbim ona bin elveda dedi ve o bana bakmadı. Araba geçip gitti. Gözüme bir damla yaş geldi. Ardından baka kaldım ve Lotte'nin topuzunun kapıdan sarktığını gördüm. Ve başını döndürüp baktı. Ah, bana mı? Azizim, belirsizlik içinde yüzüyorum. Bu benim avuntum. Belki dönüp bana baktı. Belki. İyi geceler. Ay, nasıl bir çocuğum. 10 Temmuz günü. Ondan söz açıldığı zaman girdiğim sersem hali bir görmelisin. Hele bir de hoşuma gidiyor mu diye sorulunca. Hoşa gitmek. Bu sözden ölesiye nefret ediyorum. Lotte'den hoşlanan ama bütün duygularını, bütün algılarını doldurmayan insan nasıl bir insan olmalı? Hoşa gitmek. Geçen de biri o siyan hoşuma gidiyor mu diye sordu. 11 Temmuz günü. M. Hanım'ın durumu çok kötü. Lotte ile birlikte ızdırap çektiğim için yaşamasına dua ediyorum. Onu kız arkadaşımın yanında seyrek görüyorum. Bugün de bana fevkalade bir olay anlattı. İhtiyar M. hayatı boyunca karısına eziyet etmiş. Onu sınırlamış, hasis, şeytan bir cimri. Yine de kadın hep kendisini iyi kötü ayakta tutabilmiş. Birkaç gün önce doktor hayatından umut kesince kocasını çağırıp Lotte de odadaydı, şöyle dedi. Sana ölümünden sonra karışıklık ve sıkıntı yaratabilecek bir şeyi itiraf etmem gerek. Şimdiye kadar evin geçimini mümkün olduğunca düzenli ve tutumlu yürüttüm. Yalnızca bütün bu 30 yıl boyunca seni aldattığım için beni bağışlamalısın. Evliliğimizin başında mutfak ve ev idaresi için çok az bir şey ayırdın. Ev idaresi ağırlaşıp işlerimiz büyüdüğü zaman yeni durumlara göre haftalık paramı arttırmaya yanaşmadın. Kısacası en fazla büyüdüğü zamanlarda haftada 7 güldenle idare etmemi istedin. İtiraz etmeden kabul ettim ve kimse hanımın kasadan para alacağından kuşkulanmayacağı için kalanı her hafta kasaya giren paradan aldım. Hiçbir şey israf etmedim. Benden sonra ev idaresini yürütecek kişi ne edeceğini bilmediği zaman ilk karının bununla idare ettiğinde ısrarlı olacağını bilmesem bu itirafta da bulunmadan huzurla ebediyete göçerdim. Masrafların belki 2 kat olduğunu göre göre birine 7 guldenin yetmesi üzerine, bunun ardında bir şeylerin yattığından kuşkulanmayan insan aklının inanılmaz körlüğü üzerine Lotte ile konuştum. Ama ben, peygamberin ebedi kandilini hiçbir şaşkınlık göstermeden evlerine kabul edecek insanlar da tanıdım. 13 Temmuz günü. Yok, kendimi aldatmıyorum. Onun kara gözlerinde bana ve kaderime olan ilgisini okuyorum. Evet, hissediyorum ve kalbimin hislerine güveniyorum. Beni, cenneti bu sözlerle ifade edeyim mi, edebilir miyim? beni sevdiğini, beni sevdiğini ve kendi kendime ne kadar değerli olduğumu, ne kadar sana herhalde bunu söyleyebilirim. Böyle bir şeye anlayışın var senin. Onun beni sevdiğinden beri kendime ne kadar taptığımı. Bu bir kendini bilmezlik mi, yoksa gerçek ilişkinin duygusu mu? Lotte'nin kalbine girdiğinden dolayı biraz korktuğum insanı tanımıyorum. Yine de o nişanlısından söz ederken, öylesine bir sıcaklık ve sevgiyle ondan söz ederken, bütün gurur ve onuru yıkılmış, kılıcı elinden alınmış birine dönüyorum. 16 Temmuz günü. Ah, parmağım aniden onun parmağına dokunduğu, masanın altında ayaklarımız buluştuğu zaman, bütün damarlarım nasıl akıyor? Ateşten çeker gibi çekiyorum ama, gizemli bir güç beni yine ileriye çekiyor. Bütün duyulardan başım dönüyor. Oh, ve onun saflığı, temiz ruhu, küçük samimiyetlerin beni ne kadar çok perişan ettiğini hissetmiyor. Hele konuşurken elini benim elime koyup da konuşmanın akışında ağzından çıkan ilahi nefes benim dudaklarıma dokunacak gibi bana biraz daha yaklaşınca hava vurmuş gibi yıkıldığımı sanıyorum. Ve Wilhelm, hiç yeltenecek olursam bu cenneti, bu güveni, beni anlıyorsun. Yok, benim kalbim bu kadar çürümüş değil, zayıf. Yeterince zayıf. Bu da çürüme değil mi? O benim için kutsal. Onun yanında bütün arzu susuyor. Onun yanındayken bana ne olduğunu bilmiyorum. Sanki ruhun bütün sinirleri bana dönük. Piyanoda bir melek kudretiyle çaldığı bir melodi var. Öyle basit, öyle dahiyane. Onun en sevdiği şarkı, daha ilk notayı vurmaya başlayınca beni bütün eziyet, şaşkınlık ve kuruntudan kurtarıyor. Müziğin eski gizemli gücünden hiçbir söz bana olanaksız gelmiyor. Bu basit şarkı beni nasıl da kavruyor ve onu nasıl da tam vaktinde kullanmasını biliyor. Çoğunlukla kafama bir kurşun sıkmak istediğim zaman ruhumun yanıltısı ve karanlığı dağılıyor ve yine daha rahat solumaya başlıyorum. 18 Temmuz günü. Wilhelm, aşksız dünyanın kalbimiz için ne anlamı var? Sihirli bir lamba ışıksız neye yarar? Küçük lambayı içeriye getirir getirmez, beyaz duvarda rengarenk resimler görünür. Gelip geçici hayalden başka bir şey olmasalar bile, ufak oğlanlar gibi önünde durup, sihirli görüntüleri hayran hayran seyretmek her zaman bizi mutlu ediyor. Bugün Lotte'ye gidemedim. Kaçınılmaz bir toplantı beni engelledi. Neydi yapılması gereken? Hizmetçimi ona gönderdim. Sırf bugün onun yakınında olan bir insan etrafımda olsun diye. Nasıl bir sabırsızlıkla onun dönüşünü bekledim. Nasıl bir sevinçle onu karşıladım. Utanmasaydım başına sarılıp öpecektim. Güneşe konunca onun ışıklarını çeken ve geceleyin bir süre ışıyan bonon taşı varmış. Bu oğlan da benim için öyleydi. Lotte'nin bakışlarının onun yüzünde, yanaklarında, ceket düğmelerinde ve abasının yakasında dolandığı duygusu, bütün bunları benim için öyle kutsal, öyle değerli kıldı. O an bu genci 1000 talere bırakmazdım. Onun yanında o kadar iyi hissediyordum kendimi. Tanrı vere de buna gülmeyesin. Wilhelm, iyi olduğumuz zaman hayal mi görüyoruz? 19 Temmuz günü. Onu göreceğim diye bağırıyorum. Sabahleyin uyanıp, neşe dolu güzel güneşe bakarken, onu göreceğim. O zaman bütün gün için başka hiçbir dileğim yok. Her şey, her şey bu umut tarafından yutuluyor. 20 Temmuz günü. Sefirle gitmemi isteyen fikrinizi henüz benimseyemiyorum. Bir üste itaatten pek hoşlanmıyorum. Üstelik adamın ters bir insan olduğunu hepimiz biliyoruz. Annemin beni faaliyet içinde görmek istediğini söylüyorsun. Bu beni güldürdü. Şimdi de faal değil miyim? Ve aslında hepsi bir değil mi? Ha bezelye saymışım, ha mercimek. Dünyada her şey bir rezilliğe çıkıyor ve kendi tutkusu, gereksinimi olmadan başkaları istiyor diye para ya da şan için çalışıp didinen bir insan budalanın tekidir. 24 Temmuz günü. Resim yapmayı ihmal etmemem senin için o kadar önemli olduğuna göre o zamandan beri çok şey olmadı demek yerine bu konuyu geçmek en iyisi.